Gönül Sohbetleri.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yine sizlerle birlikteyiz. Programı Ali Gülden hazırlıyor, yapımcımız Nilgün Yıldırım. Teknik Masa'da Burak Araroğlu sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyla Çiftçi. Ve stüdyomuzda Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum dinleyicilerimize.
Evet, artık Ramazan ayı yaklaşıyor. Hı hı. Şaban ayının son günlerine geldik. Önümüzdeki pazartesi günü inşallah Ramazan'ın ilk günü. Hı hı. Ramazan ayına nasıl girelim hocam? Nasıl karşılayalım Ramazan ayını?
Evet. Tabii her misafirin bir karşılanma şekli evet. vardır. Yani o misafirden misafire de farklılık arz eder.
Ki biz hazırlığımızı yaptık yani, Recep ve Şaban'la.
Aslında Recep ve Şaban süreci bu hazırlığın farklı boyutlarına biz dinleyicilerimiz nezdinde dikkat çektik. Hazreti Peygamber Ramazan hazırlığını Recep'te neyle yapmış, Şaban'da neye ağırlık vermiş, bu konulara temas etmiş idik. Ama artık Ramazan'ın gölgesi üzerimize düştü. İşte aslında bu soruyu yönettiğiniz tarzda da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Şaban ayının son dilimlerine gelindiğinde işte böyle son cuması minbere çıkar, arkadaşlarına şöyle bir sesleniş gerçekleştirir. Bu bizim için önem arz ediyor. Peki bugünün Müslümanına da bu seslenişin sık sık yapılması, hatırlatılmasında fayda var diye düşünüyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Selman-ı Farisi'nin anlattığına göre diyor, Şaban ayının son günleriydi. Minbere çıktı, bize şöyle bir hutbe irad etti diyor Peygamberimiz ve şöyle seslendi. Ey insanlar, büyük bir ayın gölgesi üzerinize düştü diyor Hazreti Peygamber. Zira bu ay mübarek bir aydır. İçinde bin aydan hayırlı bir gece vardır, Kadir gecesi vardır der Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Dikkat edin, bu ayda yaptığınız bir farz ibadet, sair zaman dilimlerinde yapılan 70 farz gibi karşılık görür. Bu ayda yapacağınız bir nafile ibadet, sair zaman dilimlerinde yapılmış farz gibi mukabele görür. Yani çok küçük, hayır cinsinden, tasadduk cinsinden atacağınız çok küçük bir adım, sanki bir farz ibadeti ifa ediyormuş gibi böyle bir mükafata, böyle bir güzelliğe kapı açar diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ve devam ediyor sözün Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bu ay sabır ayıdır diyor. Yani elbette oruç tutacak bir Müslümanın sabra ihtiyacı var. Sabrın mükafatı ise cennettir vurgusunu yapıyor. Ve bu ay bolluk bereket ayıdır diyor. Yine bu ayın bir başka özelliği olan bolluğa, berekete dikkat çekiyor. Ki bu bolluk ve bereketi tetikleyen şey, biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede le'in şekertüm le'ezidenneküm diyor Rabbimiz. Şükrederseniz artırırım. Burada tabii biz şükür kelimesini izah ederken öteden beri hep sözlü şükre öncelik verdik. Sanki şükür dediğimiz şeyi bir dilimizden elhamdülillah sana şükürler olsun ya Rabbi demekten ibaret zannediyoruz ama aslında her nimetin kendi cinsinden şükrü olduğunu bazen kaçırıyoruz. Aslında nimetlerin şükürleri o nimetin kullanılış şekliyle alakalıdır. Akıl nimeti var. O aklı yerli yerinde kullanırsanız şükrünü ifa etmiş oluyorsunuz. Tefekkür nimeti var. Yerli yerinde kullanırsanız şükrünü ifa etmiş oluyorsunuz. Beden nimeti var. Bu bedenin azalarını azalara uygun şekilde kullanım gerçekleştirirseniz şükür etmiş oluyorsunuz. İşte nimet, dünya nimeti, dünya varlığı var. Onları da yerli yerinde kullanır. Size veren size nasıl karşılıksız verdiyse siz de başkalarına verme erdemini gösterebiliyorsanız işte o zaman gerçek manada şükrünü yapmış oluyorsunuz. İşte dünyalık anlamında, bu anlamda biz bir şükür testinden de Ramazan ayında geçiyor ve bu testi geçenlerin oranı çok yüksek olduğu için bu bereket olarak geri dönüyor bize. Yani verdiğimiz bize misliyle geçmiş sohbetlerimizde vurgulamıştık. Hani verdiyseniz misliyse geri alıyorsunuz. Verdiğinizde iyiliği başkasına değil esasen kendinize yapıyorsunuz. Gerçekliği Ramazan ayında bu anlamda en üst seviyede tecelli eden bir ay olarak karşımıza çıkıyor. Bir kimse diyor oruçluyu iftar ettirirse o iftar ettirdiği oruçlu kimsenin sebebiyle bağışlanmaya sebep olur. Yani günahlarının bağışlanmasına imkan tanır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu ayda bu bağışlanma sebebiyle sayısız Müslüman ateşten azat olur. Yani kurtulma fırsatını elde eder diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ziyafet verdiği ve bu oruçlu ikramında bulunduğu kimsenin sevabından da diyor herhangi bir eksilme olmaz. O tuttuğu orucun yediği rızkın sevabını alır. Ama ikram eden hem kendi sevabını alır hem de ikram ettirdiğininki kadar da bir ona mükafat verilir müjdesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veriyor. Şimdi burada Ramazan ayı tabi Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde çok farklı boyutlarıyla da dikkatimize sunuluyor. Bir defa Kur'an-ı Kerim ayetleri Ramazan'ı bizden öncekilerle irtibatlanıyor. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an diyor bir taraftan. Kur'an'ın indiğine dikkat çekiyor. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi Ramazan ayı orucu size de farz kılındı diyor. Yani bizi bir önceyle irtibatlandırıyor. Dönüyor bu ayda vuku bulan çok önemli bir mesaja, Kur'an'ın inzaline dikkatimizi çekiyor. Orada kalmıyor. Bu Kur'an'ın içeriğinde Kur'an'ın bize niçin geldiğinin izahatı yapılıyor. Bir uyarı vesilesi, bir müjde vesilesi. İnsanlara doğruyu hakkı batıldan ayıran bir ölçü olarak geldiğine dikkat çekiyor. Dolayısıyla aslında Ramazan ayı bir Müslümanın hayatında ibadet sürecini en geniş olarak yaşadığı ay olarak karşımıza çıkıyor. Yani normalde ibadetlerde biliyorsunuz süre vardır. İşte mesela sabah namazını kılarsınız. 4 rekatlı 2 sünnet 2 farzdan oluşur. Bunun sizden alacağı vakit bellidir. İşte günde 5 vakit namaz kılarız. Bu vakit namazları günün belli vakitlerine dağıtılmış durumdadır. O hal üzereyken ibadette olursunuz. Ama ilginçtir. Ramazan ayında siz imsakta kalkarsınız. Sahurunuzu yaparsınız. Akşam iftar vaktine kadar ibadet halindesinizdir. Bu yaz mevsimindeki Ramazan ayını işte yaza doğru sarkan bir dönemde tutuyoruz. Geçmiş yıllarda tam yaz mevsimindeydi. En uzun oruçları tuttuk. Bu şu anlama geldi. En uzun ibadette olma halini yaşadık. Çünkü oruç tutma böyle bir şeydir. Yani insanların yekününün ağırlıklısının işte sabah saat 4'ten itibaren yemeği kestiği, tekrar akşam saat 7'ye, 8'e, 8.30, 9'a kadar yeme, içme ve doğal olarak hayatını tabi olarak devam ettirdiği şeylerden uzak durma anlamında bir sınır koydu. Ve bu sınır koymayla beraber de bir ibadet icra ettiği bir vakittir Ramazan ayı. Yani ibadette olma halinin tavan yaptığı bir zaman diliminden bahsediyoruz.
Şimdi 16-17 saat.
Şimdi yani bu 16-17 saatlik bir zaman dilimi düşünün ki bir şehirde, bir beldede, bir evde ibadette olma halinin zirve yaptığı bir durum. Evet. Yani biz normalde biliyorsunuz işte namaz kılanın ibadette olma haline saygı gösteririz değil mi? Onun dikkatini dağıtacak hal hareketten uzak dururuz. Ne bileyim işte sair ibadet halindeki insanlara, ibadet eden insana dokunulmaz. Evet. Saygısızlık edilmez, zarar verilmez. Bu hangi dinde, hangi inançta olursa olsun. Yani o ibadet edişine bir hürmet gösterilir. İşte aslında yeryüzü bu anlamda Ramazan ayıyla beraber ibadet sahasına dönüşüyor. Ve bu ibadet sahasında bir mescit, mabet aranmıyor. Her halde siz ihtiyaç giderirken bile yani defi hacette bile ibadet halindesiniz, oruçlusunuz çünkü.
Zamanımızın şey. 1/3 ibadette geçiyor en az.
Aynen. Geceyi en az 1/3. Yani o insanlar o anda ibadettir. Onun için Hazreti Peygamber bu anlamda oruçla ilgili tutulan orucun erdirici olması, tutulan orucun karşılığının kamilen alınabilmesi anlamında orucun hakkını verenlerle orucun hakkını vermeyenleri de birbirinden ayırıyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir taraftan gerçek manada oruç tuttunuz, hakkını verdiniz, şehvetinizi, gözünüzü, elinizi, dilinizi, sair azalarınızı gerçek manada oruç tutturdunuz, onlara sahip çıktınız ise bu oruç sizi mükafat sınırı belirlenmemiş bir müjdeye götürüyor. Hani kulum orucu tuttu, orucu benim için tuttu, onun mükafatını ben vereceğim. Kutsi hadisindeki müjdeye doğru seyahat ettiriyor. Ama yok öyle değil de kuru kuru sadece ağzınızı bağladınız, bir şey yemeden içmeden uzak durdunuz ama bir taraftan dedikoduya devam ediyorsunuz. Bir taraftan elinizle kolunuzla birilerine zarar veriyorsunuz, kafanızla kötü düşünceler kurguluyor ve uyguluyorsunuz. Ama bir taraftan da oruçlu olduğunuzu zannediyorsunuz. İşte bu tür bir oruç tutanlara da Hazreti Peygamber'in uyarısı şu oluyor. Allah'ın sizin yemenizi içmenizi kesmeniz ihtiyacı yoktur diyor.
Yani açlığa indirgememek gerektiğini.
Meselenin işte burada aslında şu sınır karşımıza çıkıyor. Aynı niyetle perhiz edenle aynı niyetle oruç tutan arasındaki farkı biz davranışlarında aramamız gerekiyor. Sosyal ilişkilerinde aramamız gerekiyor. Diğer insanlarla kurduğu beşeri münasebetlerde aramamız gerekiyor. Eğer buralarda bir fark oluşturduysa, yani oruç geldi, bu insan üzerinde bir değişime, bir dönüşüme, hani nasıl hazırlanmalıyız dedik ya, bu anlamda bir dönüşüm gözükmüyorsa, o zaman o oruç erdirici oruç olmaktan çıkarıyor. Aynı şey namazımız için de geçerli değil mi? Yani bir taraftan Kur'an-ı Kerim bize şunu salık veriyor. Diyor ki inne salate tenha anil fahşai vel münker diyor. Yani gerçek anlamda kılınmış bir namaz kılanı kötülükten, fuhşiyattan kendine ve çevresine zarar vermekten alıkoyar diyor Kur'an ayeti. Ama bir taraftan da bu şuurda kılınmamış bir namazla ilgili feveylülil musallin diyor. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Yani namaz kıldı ama namaz kılıyor hiçbir şeyini değiştirmedi bu namaz. Yani yaptığı bütün kötülükler halen üzerinde devam ediyor. Sözlü, fiili, işte diğer insanlarla kurduğu, yediği, içtiği hala haram yemeye devam ediyor. Hala yalan söylemeye devam ediyor. Hala ötekine zarar vermeye devam ediyor. Hala hainliğe devam ediyor gibi bunları çeşitlendirebiliriz. Böyle bir şey varsa o zaman sadece zahiri şartlardaki bir jimnastik hareketinden, beden faaliyetinden öteye geçmeyen bir ibadet durumu ile karşılaşma tehlikesi var. İşte bu noktada Hazreti Peygamber esasen Recep ve Şaban ayındaki hazırlıkları bu anlamda kamilen Ramazan'a bir hazır halde girişi sağlama adına yapıyor idi. Recep de onun için dile sahip çıkmış. Dilin kontrolünü eline aldırmış. Bize böyle bir örneklik ortaya koymuştu. Çünkü zikrini, tesbihatını elden ve bedenden dışarıya yansıyacak zararları sıfırlamıştı. Ki zira Recep ayı aynı zamanda bir haram aydı. Arkasından gelen Şaban ayıyla orucu artırmak suretiyle mide kontrolü ve beden kontrolü, bedene dışarıdan gelecek yiyecek içecekleri sınırlama noktasında bir nefis terbiyesi sürecine dikkat çekmişti. Ki işte o zaman Ramazan'a nasıl giresiniz? Tam karşılığını alacak bir ibadet halinde giresiniz. Ben hazırım. Artık hani futbolcuların haftalık yaptıkları maçlarda, hafta içerisindeki yaptıkları antrenmanlar gibi ne kadar hazırlar ise, hocaları nasıl ki hazır olanları sahaya dahil ediyorsa, bizim durumumuzda böyle bir şey. Yani şimdi cennet mükafat ve müjdesinin verildiği bir zaman diliminde ilerleyeceğiz. Yani oruç böyle bir şey, Ramazan ayı böyle bir şey. Ramazan ayı müstakil ibadetiyle de gelen bir ay. Yani bundan kastım şu, zaten orucuyla geliyor Ramazan, bir de ekstra teravih diye bir ibadetiyle geliyor bize. Yani sahir namazlarımız var, bu namazlara ilave olarak bir de teravih diye müstakilden sırf Ramazan ayı içerisinde icra edilen, sahir zamanlarda icra edemeyeceğiniz müstakil bir namazıyla geliyor. Çok ilginçtir bu. Aslında bu Müslümanın hayatını tam bir kuşatma, tam bir Rabbine doğru yöneltme, yani orayla irtibatını en üst seviyeye çıkarma faaliyetinden öte bir şey değildir. Tuttuğunuz oruçlarla tekrar edelim. İşte bedenin bütün bu olumsuz yönlerine sınır koyarken olur ki insansınız, hata yaptınız, kusur yaptınız. Ufak tefek oruçlu haldeyken de bir takım sıkıntılarla karşılaştınız. Akşam ekstra kıldığınız teravih namazıyla bunları sıfırlama imkanı sunuyor. Yani o günü size sıfır hata ile tamamlama fırsatı sunma faaliyetinden öte bir şey değil bu fırsat aslında. Ayı. Bu fırsat. Evet. Yani fırsat ayı diyoruz evet. Ya. Aslında bu fırsatlar hayatımızda çok farklı şekillerde hep karşılaşıyoruz. Yani bu Ramazan ile karşılaşıyoruz. İşte Ramazan'ın içerisinde saklanmış Kadir Gecesi bambaşka bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim orada işte bin aydan hayırlı diyor. Geçmişte de bahsettik yani. Bin ay dediğiniz şey bu ümmetin ortalama sorumluluk alanına giren ömrüdür. Yani bin ayı ibadet açısından derecelendirdiğinizde karşınıza çıkan süre 82-83 yıllık bir zaman dilimidir. Yani namaz açısından okursanız böyledir. Oruç açısından okursanız böyledir. Sahir, hayır hasenat açısından okursanız böyledir. Ama buna bir 15 yılda sorumlu olmadığınız süreyi eklediğinizde karşınıza çıkan süre 100 yıldır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak zaten yine Asr suresinde de vel asrı diye asra Yani o 100 yıllık süreye yemin etmiyor mu? Yine dikkat çekmiştik. Buradaki yemin edilen asır aslında bizim bildiğimiz çağ değil, insanoğlunun ömrüdür demiştik. Hı hı. Yani insanoğlu ömrünü iyi değerlendirmiyor. Kendisine verilen süreyi iyi kullanmıyor. Niye? Çünkü bu ömrüden hesaba çekilecek. Bu süreden hesaba çekilecek. Yapıp ettiklerinden, nerede tükettiğinden, nereye aldığından, nereye harcadığından bunlardan hesaba çekilecek diyor Hazreti Peygamber. Aslında hesaba çekmeden önce bir hesaba çekilme faaliyeti şeklinde okuyabiliriz. Bu anlamda Ramazan ayı bu şuurun, bu bilincin biraz da zirve yaptığı bir zamanı ifade ediyor. Dedik ki orucuyla geldi. Dedik ki namazıyla geldi. Aynı zamanda tasattukuyla geliyor. Yani bizim bu anlamda tasattuk anlamında neler yapabiliriz, neler yapmalıyız noktasında bize bir dikkat çekiş gerçekleştiriyor. Bakınız bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir hadis-i şerifte arınma boyutunda dikkat çekerken bazı ibadetlere şu hadis-i şerif mesela beni çok etkiler. İbn-i Mace'de geçen bir hadistir bu. Farklı amellerin insan üzerinde ne tür değişimlere kapı açması noktasında bir vurgudur bu hadis. Mesela der ki Hazreti Peygamber el hasedü ye'kulul hasenat kema te'kulun nara el hatab. Şöyle bir benzetme yapıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ateş diyor nasıl ki odunu yiyorsa, yani yakıyor, tüketiyor, bitiriyorsa, İnsanda var olan haset de diyor insanın iyiliğini yer. Hı hı. İlginçtir bu. Yani şimdi bazı kötülükler vardır ki o kötülüklerle siz sırtınıza günah biriktirirsiniz. Bu öyle yapmaz diyor. Senin birikintini yer.
Evet.
Yani hasetteki özellik iyiliği tüketmeye dönüktür diyor. Daharcıktakini yok eder.
Ve ateş çok hızlı yakar. Haset de sanırım çok
hızlı. Haset de öyle yapacak. Böyle bir benzetme yapıyor Peygamberimiz. Devam ediyor. Ve sadakatu tutfu il hati'ete kema yutfi'ul ma'ennar. Ne diyor? Sadaka da şöyledir diyor. Sadaka ateşi söndürür. Ateş nedir? İnsanın omzuna biriktirdiği kötülükleri, günahları, hatalarıdır. Sadaka da onları yok eder. Bak şimdi haset iyi tarafı bitiriyor. Sadaka kötü tarafı bitiriyor. İkisi birbirinin zıttı gibi.
Evet.
Hasedin varsa iyiliklerinden tüketmiş oluyorsun. Sadakan, hayırın, güzel amelin varsa kötülüklerden tüketmeye başlıyorsun. Onları yakmaya başlıyorsun. Niye benzetiyor burada da? Tıpkı diyor suyun ateşi söndürdüğü gibi. Nasıl suyu şöyle ateşin üstüne döktüğünde coğas diye her şeyi birden söndürüveriyor. Sadaka denilen şeyin ne olduğunun sınırlarını yine bizim peygamberimizin çok açık tuttuğunu biliyoruz. Meselenin sadece bir mal, imkan verme meselesi olmadığını, her şeyin sadakasının kendi cinsinden olabileceğini, tebessülün bile bir sadaka olduğunu, hatta yoldan geçenlere eza veren şeyi almanın, imanın bile bir parçası sayıldığını hepimiz biliyoruz. Yani bu alanın çok geniş, hatta sadakanın son sınırını, başkalarına zarar vermekten uzak kalmak şeklinde tanımladığını biliyoruz Peygamberimiz. Sadaka diyor bunu. Yani o zaman diyor başkalarına zarar vermekten uzak durursun. Yani bunu herkes yapabilir yani.
Evet.
Herkesin yapabileceği bir imkan açıyor Hazreti Peygamber. Dolayısıyla böyle bir şey dikkat çekiyor. Devam ediyor. Ve salatu nurul müminin. Namaz müminlerin nurudur diyor. İlginç. Yani müminin aydınlığı olur, ışık yayar. Namaz kılan mümin etrafı kokusuyla, davranışıyla, haliyle, hareketiyle, simasında ve suretindeki yansımasıyla bir mesaj verir, bir ışık verir diyor. Fark ettirir kendisi. Yani namazın da böyle bir özelliği. Ve sıyam, şimdi oruca geçti. Cünnetün minennar. O ateşten korur. Yani cehenneme koydurmaz. Yani bir insanın gidiş adresi ateşe doğruysa, sıkıntılar varsa onu oradan oruç adeta çeker, alır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu noktada işte Ramazan ayı aslında şurada sayılan her şeye dönük bir karşılıkla geliyor. Bize böyle bir hazırlık tarafıyla geliyor. İşte sadakasıyla geliyor ki sadakaların tavan yaptığı bir zaman. İkram ve ihsanıyla geliyor ki sofralarımızda başka zamanlarda hiç göremediğimiz anlamda bir çeşitliliği, bir zenginliği gördüğümüz bir zaman dilimi olarak geliyor. Yine bu anlamda birikmiş zekatlarımızın verilmesi anlamında Müslümanların ağırlıklı olarak zekatlarının hayır hasenatlarının yoğunlaştığı bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dilinize sahip çıktırdı, belinize sahip çıktırdı, azalarınıza sahip çıktırdı. Bununla yetinmedi, size ekstra ibadetler getirdi. Onunla yetinmedi, etrafınıza şöyle bir el atıp onlara imkan sundular, onlara ikram ve ihsanda bulunma fırsatı sundu. Bundan öte daha arınma ve temizlenme binayı demek budur işte.
Hocam yani, ne güzel bir ay.
Yani ömrünüze ömür katma meselesidir. Eksikliğinizi tamamlama meselesidir. Tabii bu kim için? Farkına varanlar evet. içindir. Yani bu şuuru, bu idraki, bu ruhu yakalayanlar için böyle bir fırsat ayına doğru hep beraber ne yapıyoruz? İlerliyoruz. Onun için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam aynı temizleme özelliğini zekat üzerinden de söylüyor bize. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime der ki, onların mallarından sadaka al der. Hazreti Peygamber'e emirdir bu. Ve tudahhiruhum ve tüzekkihim biha. O aldığın sadaka şunu yapar diyor. O sadakayı aldığın insanları temizler. Ne açısından? Sahip oldukları mal açısından temizler. Tüzekkihim bir temizlik daha yapar. Onu da nefis açısından yapar. Yani kalbinin derinliklerindeki mal sevgisini, dünyalık sevgisini. Mesela burada şu. Hani dedik ya biz Allah'tan geldik, Allah'a doğru gidiyoruz. Allah'a doğru yaptığımız bu yolculukta bizi Allah'ın dışındaki bize bağ oluşturan şeylerden koparma meselesidir. Ve bunun başında da dünya malı geliyor. Hayatta bütün kavga mal üzerinde olmuyor mu zaten? Evet. Değil mi? Yani sokağa çıktığınızdaki bütün mücadelenin sen ben yarışı, senin olsun benim olsun yarışından öte bir şey olmadığını biliyoruz. Yani kavga bu. Senin kimiği benim kimiği, senin evin benim evim, benim arabam senin araban, senin yediğim benim yediğim, senin giydiğim benim giydiğim, senin fiyakan benimki, senin saçın daha güzel benimki daha güzel gibi insanoğlunun hayattaki kavgası, mücadelesi, mücadele sahası bunlarla ağırlıklı olarak bunlar üzerinde gerçekleşiyor. Şimdi bunları ana unsur olarak siz ajandanızdan çıkarttığınızda bunlar benim için asıl değil. Beni bunlar temsil edemez. Bunlar ancak var olursa beni güzelleştirir demeye başladığınız an o zaman hedefinizi başka şeye yöneltmiş oluyorsunuz. Allah'ın rızası dediğimiz şey budur. Yani Allah'a doğru bir yöneliş, Allah'a doğru bir gidiş. Daha doğrusu geldiğiniz adrese doğru sağlıklı bir yürüyüştür bu. Bu yürüyüşü yakalamak için Ramazan bizim önümüze çok ciddi bir fırsat dilimi olarak çıkıyor. Dediğimiz gibi deminki ifade ettiğimiz alanlarda çok geniş noktalarda bize dokunuyor Ramazan. Yani orucuyla dokunuyor, namazıyla dokunuyor, sadakasıyla, ikramıyla, ihsanıyla, güler yüzüyle, hal hatır sormasıyla, insanları bir ortamda toplamasıyla. Yani iftar sofralarını bir düşünün. Şehrin her bir semtinde, her bir mahallesinde, her bir evinde insanlar bir araya gelmiş. Hep beraber bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Cenab-ı Hakk'ın koşun, yiyin emrini bekliyorlar. Yemek caiz. Normalde caiz olan şeyleri yiyeceksin ama yemiyorsun, elini uzatmıyorsun. Neyi bekliyorsun? Allah'ın ye dediği vakti bekliyorsun. Tıpkı yeme dediği vakitte oradan uzak kaldığın gibi. İşte bu. Yani kul ve yaratıcı arasındaki ilişkinin tavan yaptığı bir zemindir bu. Bu zemini hep beraber yakaladığınız anda, yani bunu bir kişinin yakalamasıyla aynı anda 100 kişinin yakalaması, bir kişinin bu ruhu, bu şuuru tek başına bekliyor olmasıyla 100 kişinin aynı ortamda aynı şeyi bekliyor olması arasındaki sinerji varın size zahmet edin. Evet. Yani sofrada bir başkasına iftar ettirmenin anlamı budur. Yani çoklu ortamlarda bulunmanın anlamı budur. Bir taraftan şunu da unutmamak gerekiyor. Yani iftar sofralarımızı bu vesileyle hatırlatalım. Mümkün mertebe imkan sahipleriyle, yetimlerle, öksüzlüklerle, gösterişten uzak, ihtiyaç sahipleriyle paylaşmış olmamızın da bu noktada çok büyük önem arz ettiğini, bu ikram ve ihsanlarımızda alacağımız karşılığı en üst seviyede alma fırsat ve imkanının sunacağını da dikkatten kaçırmamak evet. gerekiyor. Eğer bunu dikkatten kaçırsak bu sefer sofralarımız gösteriş ve yarışa dönüşüyor. Amacından sapıyor. Yapıyorsun ama alacağın karşılık beklediğin şekilde tecelli etmeyecek bir karşılığa dönüşüyor. Allah vermesin yüze çarpılma. İşte tıpkı zekat örneğinde olduğu gibi. Bakın Hazreti Peygamber şu uyarıyı yapıyor. La tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Sadakalarınızı başa kakma, eza verme, gösteriş haline dönüştürme ile ne yapmayın? Batıl hale dönüştürmeyin, yok etmeyin. Onları sıfırlamayın diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Ria'en nas uyarısı yapılır. Yapılan infakı, hayrı, hasenatı yedirmeyi, içirmeyi gösterişe dönüştüren insanların bu hayır ve hasenatlarını yok edeceklerine dikkat çekilir. Ve orada bir uyarı yapılır. Normalde hayır ve hasenat Allah'a yaklaştıracakken, iş gösterişe doğru döndüğünde bu yaklaşımın şeytana doğru olacağı uyarısı yapılıyor.
Tam tersi istikamet.
Dolayısıyla yön sapması. Yani yön sapmasından uzak durmak gerekiyor. Cenab-ı Hak bu anlamda bize yönümüzü kendisine doğru ilerlemeyi, yaptığımız ibadetleri onun katına yükseltebilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum.
Diyelim. Hocam doyamadık ama programımızın da sonuna geldik. Değerli dinleyiciler, Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteydik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Gönül Sohbetleri.